Merhaba, kendimiz için yapıyoruz'a hoş geldiniz. Ben Nihan, arkadaşlarım Esin, Tuğçe ve Dicle ile birlikteyiz. Bu hafta daha iyi olma baskısını konuşacağız. Yani ne anlama geliyor? Mükemmel olma baskısı olarak da düşünebiliriz bunu. Sürekli neyi, nasıl yapacağımız, nasıl yaşayacağımız konusunda maruz kaldığımız yönetmelikler olarak tanımlayabiliriz bunu. Yani mesela sağlıklı olmak istiyorsan her gün ıspanaklı smoothie içmelisin. Güzel bir vücuda sahip olmak istiyorsan spor yapmalısın ama çok da değil. Çünkü fazla spor yaparsan da çok kas olur vücudunda, tam da olmaz. Cildinde leke var, iyi gelen 10 leke kremi. Hafta sonu pasta mı yedin? 3 adımda detoks. Bu çok geniş bir konu tabii ama biz genç kadınlar olarak gündelik yaşamımızda bu konudaki deneyimlerimizi konuşup bu yönetmelikleri sorgulamak istedik. Dicle, bugün seninle başlayalım istersen çünkü konu önerisi senden gelmişti. Senin en çok maruz kaldığın yönetmelikler nelerdir? Nasıl örnekler verebiliriz?
Şöyle söyleyebilirim. Ben spor yapmayı çok seven bir insan değilim. Ben spor yapma durumunda kaldığım zaman ancak yapabilen bir insanım. Yani bir süre mesela spor salonuna gitme alışkanlığım olmuştu. Ama o alışkanlıktan koptuğum anda mesela dönmekte zorlanan bir insanım. Ve mesela şu karantina döneminde özellikle bu baskıyı çok fazla üzerimde hissettim. Çünkü bu baskıyı çok üzerimde hissettim deyip çevremdeki insanları ve bütün dünyayı kendi sağlıksızlığımdan sorumlu tutmak da istemiyorum ama hani arkadaşlar karantinayı verimli geçirmenize gerek yok moduna girildi bir dönem. İşte iş düşünmeyin, hani bir şeyler üretmeyi düşünmeyin ama bir yandan da hep şu mesaj veriliyor. Spor yapın, sağlıklı beslenin. Evde spor yapın. Manyak gibi böyle reklamları oluyor mesela. Sosyal medyada ya da başka diğer platformlarda. İşte evde yapılabilecek sporlar için spor aletleri. İşte mesela bir Instagram fenomeni kahvaltısını paylaşıyor. Karantina kahvaltısı. O böyle granola bol. Ve böyle içinde buğdayı var. 100 gramı 50 liraya satılıyor bir yerlerde. Bu sadece karantinada değil, normal hayatta da aslında olan bir şey. Yani neden mesela son 2 yılda yoga eğitmeni sayısı, ama yoga yapan insan sayısını geçti? Hani neden yoga ya da başka bir şey değil? Yani yoga şu an bizim vücudumuz için en faydalı olan spor mu? Ya da en faydalı olan egzersiz serisi mi? Ben bilmiyorum bunu. Bunun gibi şeyler mesela bende hep kafamın arkasında, ben acaba bir şeyleri yanlış mı yapıyorum? Ben bir şeyleri kaçırıyor muyum? Mesela size de sormak istiyorum. Hiç hayatınızda, arkadaşlar ben şu an hayatımda her şeyi doğru yapıyorum dediğiniz bir dönem oldu mu? Benim bir ara olmuştu mesela.
Olmamıştır.
Ürdün'e ilk taşındığımda gerçekten olmuştu. Çünkü harika sağlıklı besleniyordum. Spora gidiyordum. Ve hiç başka kötü bir alışkanlığım yoktu. Yani alkol bile almıyordum. Ama bu gerçekten 2 ay sürdü.
Peki keyif aldın mı o süreç boyunca? Yani yaptıklarından mı keyif aldın ya da yoksa evet ben şu an her şeyi en mükemmel şekliyle ve en yapmam gereken şekilde yapıyorum hissinden mi keyif aldın?
Şöyle keyif aldım ama bu zorlayıcı bir yaşam tarzı. Yani bu gerçekten insanın sürekli çaba sarf etmesi gereken bir şey. Yani sürekli çalışman gerekiyor senin bunu tutabilmen için. Ve bu da yani bir insanın altından kalkabileceği, kolay kolay altından kalkabileceği bir yaşam düzeni değil. Yani bu kadar düzenli olabilmek için sana yardımcı olan birileri olması gerekiyor. Tuğçe, sen ne düşünüyorsun?
Ya ben mesela bu süreçte fark ettim. Belli şeyler inanılmaz pompalanıyor ya. Mesela yoga dedin, işte sumiti bilmem ne. Yani belli başlı bir takım şeyler var ve herkes onu yapmak zorundaymış gibi. İşte mesela yoga gerçekten herkes için en ideal spor yoga mı? Yani muhtemelen çok kişiden kişiye değişen bir şey ama sanki yoga yapmayan ölüyor falan gibi bir dünyaya girdik. Ben hayatım boyunca aynı senin gibi spora inanılmaz mesafeli bir insandım. Ama şu süreçte, bu karantina sürecinde yogaya başladım. Ve fark ettim, bugüne kadar inanılmaz bariyerliydim yogaya da pilatese de. Çünkü etrafımdaki herkes bunu yapıyordu. Yani benim çalıştığım yerlerde falan da böyle sürekli ben şimdi işten çıkacağım, pilates dersine gideceğim gibi bir hayat kurguladığı için insanlar kendilerine. Ve o kadar hani tek tip bir şeye dönüştüğü için bu. Benim mesela buna karşı ben bu çarkın bu sistemin bir çarkı olmak istemiyorum. Ben bunun dışında kalmak istiyorum. Bu kadar mainstream olmak istemiyorum gibi bir bariyer oluşmuştu mesela. Ve bu zamana kadar yoga yapmayışımın sebeplerinden biri de buydu. Aslında gayet de güzel bir aktiviteymiş. Ben bu süreçte bunu keşfettim. Ama bir yandan da mesela iş grubunda falan böyle arada toplantı yaptığımızda gene mesela konuşuluyor işte. Ya işte akşam 7'de pilates dersin var, akşam 7'de yoga dersin var falan deriz ama ben gene sessiz kalıyorum mesela. Ben de yoga yapmaya başladım demiyorum. Çünkü onlardan olmak istemiyorum da bir yandan. Ya bu çok garip bir şey. Hani gerçekten böyle herkes makine gibi. Yani sabah işte badem sütlü ezmeni yulafını yiyorsun. Sonra işte gün boyunca öğlen yemeğinde salata yiyorsun. Sonra akşam çıkıp pilates dersine gidiyorsun. Yani zombi gibi herkes. Hani sağlıklı yaşamaya çalışan sağlık zombileri gibi. İnanılmaz tek tip. Ve ben o insanlardan olmak istemediğim için de özellikle sağlıksız yanlarıma inanılmaz tutundum bu zamana kadar. Hayır, ben abur cubur yiyeceğim. Sizin o sağlıklı yaşam şeylerinize gelmiyorum. Gibi bir bariyer yaratmıştım kendime. Bu da çok enteresan mesela.
Bence bu konuda ya benim senden duyduğumda iki tepki var. Birincisi, çok fazla insanın yaptığı şeyi otomatik olarak doğru kabul etmek içgüdüsü. İkincisi de çok fazla insanın yaptığı şeyi bir anda reddedip kendine daha eksklusif, daha sadece sana ait olan bir şeyi bulma isteği. Ve ikisi birbiriyle çelişiyor. Birincisi asıl daha zararlı olan gibi uzun vadede. Çünkü otomatik olarak çok fazla insan yoga yapıyorsa demek ki bunda doğru bir şey vardır diye düşünüyoruz. Aslında bu zararlı bir düşünce değil. Yani mantıklı da bir düşünce. Sadece bunun ucunun şuna bağlanmıyor olması lazım sanırım. Çok fazla insan yapıyor da çok fazla insan sabahları smoothie içiyor. Ya da çok fazla insan glutensiz besleniyor. Bu demek ki sağlıklı bir şey olabilir. Çok fazla insan bundan bir yarar sağlıyorsa. Ama bunun ucunun ben bunu yapmıyorum, ben bir şey kaybetmiyorum'a en sonunda bağlanıyor olması lazım. Sana zarar vermiyor olması için sanırım.
İşte suçluluk duygusu hissettirme diye bir şey devreye giriyor burada. Yani özellikle sosyal medyada bir takım hesaplar var. Yani sadece hani moda influencerları gibi değil de bir de mesela mesleki anlamda iş yapan influencerlar var ya, örneğin diyetisyen hesapları mesela.
Evet.
Yani muhtemelen işlerini bilen insanlar ve bir şekilde faydalı olmaya çalışıyorlar ama belki de takipçilerini arttırmaya çalışıyorlar ve her gün sosyal medyayı açtığımızda işte sağlıklı atıştırmalık, dün fazla mı kaçırdınız içkiyi veya işte kebabı, bugün bilmem ne yapın, işte onu yemiyoruz, peynir mi, peyniri çok az yemeliyiz, sürekli neyi nasıl yiyeceğimiz konusunda bir doğru olanı, onlara göre tırnak içinde doğru olanı yüzümüze vurmaya çalışma ve bunları sürekli kendimizi yargılamaya yol açıyor bu bir yandan da. Ben çok yedim, o zaman yanlış yapmışım. Az yedim, o zaman onu da yanlış yapmışım. Ama tam olarak bu kişiselleştirilmiş bir deneyim de değil. Gidip profesyonel bir diyetisyenden yardım almak belki başka bir şey. Ama kendi kendine sağlıklı yaşamak da başka bir şey. Çünkü o gün peyniri fazla kaçırmış olmamız aslında bizim hayatımızda bir kötülüğe yol açmıyor bir günde.
Zaten genel olarak kendi sağlığımızı düşünüp gerisini hayatın akışına bırakmak en mantıklısı. Yani tabii ki burada biz bunları konuşuyoruz ama aman smoothie en kötüsü, aman sakın spor yapmayalım gibi bir mesaj da vermiyoruz. Hani onu da belirtmek gerekir. Biz sağlığına dikkat et. Gereken yapabileceğini, kendi kapasitende olanı yap ama gerisi için de düşünme gibi bir moda geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz burada o yüzden. Evet Esin, sen bir şey söyleyeceksin.
Bence bu, yani bu hayat tarzı üzerinden olan, yani biz de şu an hayat tarzımız ve işte belki sağlıklı kalma ve işte ne bileyim vücut sağlığı, beden sağlığı üzerinden bize ucu dokunan bir normatif değil. Ama aslında bu normatiflik hayatın her yerinde değil mi ya? Böyle daha önceden de işte şu yaşına gelirsin, evlenirsin, şu yaşında çocuk doğurursun, hayatım önce böyle gider baskısı vardı. Sadece belki hayatını nasıl yaşaman gerektiğini, ne yiyip ne içmen gerektiğini bize söyleyecek yabancılar yoktu bu zamana kadar hayatımızda. Ama sosyal medya ile birlikte hepsi yatağımızı, telefonumuzu açtığımız her alana onları aldığımız için bu sefer bir anda hayatımızı nasıl yaşamamız gereken, yani daha da özel, daha da kişisel şeyleri de yaşamamızı nasıl gerektiğini bize dikte eden insanlar olmaya başladı. Bu bunun baskısı bence. Yani aslında birilerinden tavsiye almak hiç kötü bir şey değil. Ben açıp bana nasıl yoga yapacağımı söyleyen hesap takip etmekten çok keyif alıyorum. Sadece beraberinde şunu getirmemesini istiyorum. Yani ben onu istediğim zaman yapabilirim ama yapmadığım zaman kendimi kötü hissetmemeliyim. Aynı şekilde işte bana hep birileri evlen evlen, evlenirsen hayat daha güzel dedi. Okey, belki böyle olacak. Belki ben de bunun altına imzamı atacağım. Bununla hemfikir olacağım ama yapmadığımda kendimi nasıl kötü hissetmemeyi başarabiliyorum? Ya da bunu yapmayan başka kadınlara, başka insanlara nasıl destek olabiliyorum? Burada öyle bir ayrım var sanki. O baskıdan kendini koruyabilmek.
Yani şunu düşünmek gerekiyor. Belki tamam, ben şu an Instagram'da gördüğüm sağlıklı atıştırmalık tarifini yapıyorum ama bunu ben kendim için mi yapıyorum? Yoksa başka birisini memnun etmek için mi yapıyorum? Yoksa yani sırf hani yapınca iyi hissetmek için, doğru bir şey yaptım demek için mi yapıyorum? Belki bunun farkında olmak gerekiyordur biraz.
Ya burada aslında çok sinsi bir şey var arkadaşlar. Yani biz bunu, ben karantinanın başından beri her hafta falan saç maskesi yapıyorum kendime. Hayatımda hiç yapmamıştım. Ama şu an mesela saçım için gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok aslında sinsi gelen bir baskı. Yani sen o Yoga with Adrian yapmıyorsan o baskıyı, ya da kıvırcık kız hesapları yapmıyor bize bu baskıyı. Yani bu baskı tamamen görünmez bir şey. Sen bunu alıyorsun bir yerlerden. Yani sosyal medya bunun bir ayağı olabilir. Kendi çevren de olabilir mesela. Yani ben hiç çok fit insanlarla takılmadım ama çok fit insanların arasında bulunduğum zaman ya da çok hareketli insanların arasında bulunduğum zaman mesela kendimi çok hareketsiz ve böyle suçlu hissediyorum. Bir anda geliyor mesela, ben neden daha hareketli bir insan olmadım hayatım boyunca gibi mesela. Hani bu bize, bizim görebileceğimiz bir şey değil de genel olarak artık hassas anlarımızda mı ortaya çıkan desem bilemiyorum, böyle bir duygu. Ve hani bu sosyal medya bunun bir ayağı ve çok güçlü bir ayağı. Kesinlikle bence tek tipleştirmeye en azından sebep olan kısmı o. Ama artık insanlar da bunu içselleştirdiği için, yani biz bunu sosyal hayatımızda bile bu baskıyla karşılaşabiliyoruz ister istemez.
Tuğçe, bekleyecek misin?
Nasıl toparlayabilirim diye düşündüm. Ya şöyle, mesela işin baskı kısmında şey aklıma geldi. Ben o baskıyı o sağlıklı yaşam anlamında mesela çok hisseden bir insanım. Çünkü benim etrafımda beraber çalıştığım insanların özellikle hani bu anlamda çok ciddi bir şey var. Dikkati ve özverisi var. Yani böyle 4 tane çileğin kalorisini hesaplayarak falan yiyorlar mesela. Onların karşısında ben böyle bir paket cips falan yiyorum. Ve sonra hani böyle bir şey oluyor. Kendimi de bir kötü hissediyorum. Çünkü karşımda böyle gerçekten barı çok düşük olan, hani vücuduna zararlı tırnak içinde şeyleri sokma barı inanılmaz düşük olan bir insanın karşısında ben yediklerime, içtiklerime, işte fiziksel aktivitime hiç dikkat etmeyen bir insan gibi oluyorum. Ve bunun o baskısını hissetmek ve kendimi hani garip bir varlıkmış gibi hissetmekten mesela çok hoşnutsuzum bu anlamda. Yani çok gündelik hayatımda yaşadığım bir şey bu. Hayatımı yaşama biçimimden ötürü sağlıksız ve kendine dikkat etmeyen bir insan gibi algılanmam. Halbuki mesela o kadar da şey bir insan değilim. Yani ben de mesela sağlıklı beslenen bir insanım gayet aslında. Bir de şeyi düşündüm ya. Ya tek tipleştirmeyle alakalı. Yani Esin'in söylediği bir şey vardı ya başlangıçta. Herkes, yani çok fazla insan aynı şeyi yapıyorsa bu o zaman kötü bir şey midir ya da iyi bir şey midir? Ya beni orada mesela sıkıntıya sokan şey şu, evlilikle ilgili de aynı mesele var. Şimdi bir şeye herkese inanılmaz fazla empoze ettiğin zaman, herkes için sanki en ideali buymuş gibi davrandığın zaman bunun yanlış olma ihtimali çok yüksekmiş gibi geliyor bana. Çünkü dünyada 6 milyar insan var, yani evlilik için de bu söz konusu. Yani evlilik nasıl 6 milyar insanın hepsi için en ideal ilişki hali olabilir ki? Yani bu insanın hepsi farklı karakterde, hepsinin hayatla ilgili deneyimleri çok farklı, hepsinin hayattan beklentileri çok farklı. Nasıl bütün insanlık için öngörülen, tavsiye edilen, en ideal kurgu bir noktada büyüyüp evlenmek olabilir.
Birçoğu için yani en nasıl... yanlış kurgu oluyor zaten o yüzden.
Ya evet, ama mesela bu hiç sorgulanmayan bir şey ya. Ya bu insanların hani çok tamam bu böyledir diye default kabul ettiği bir şey ya. Doğarsın, büyürsün, evlenirsin, çocuk sahibi olursun, ölürsün. Ama bu çizgi nasıl herkes için bu kadar net bir evrimsel çizgi olabilir ki? Aynı şekilde bu yediğin, içtiğin, tükettiğin, vücuduna nasıl davrandığına da ilgili. Yani herkes için yoga iyi bir spor olmayabilir. Herkes avokado yemek zorunda değil. Yani bireysel farklılıkları bu kadar göz ardı ederek insanların da mesela bunu sorgulamıyor olması benim burada canımı sıkan şey. Yani hani bir şey ortaya çıkıyor. İşte avokado. Bir anda herkes avokado yemeye başlıyor. Tamam, güzel bir besin. Ben de çok tüketiyorum avokadoyu. Ama hani neden bir anda hepimiz deli gibi avokado tüketiyoruz'un arkasını hiç sorgulamıyor olmamız bana garip geliyor mesela. Nasıl bir anda herkes için bu kadar iyi bir besin olamaz bu?
Burada avokadonun tanesi de yaklaşık 10-15 lira arası değişiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden avokado yemek de çok sınıfsal bir şeye dönüşüyor bir noktadan sonra.
Kesinlikle. Blueberry'yle birlikte.
Ama işte bu
yoga,
bu
işte iyi beslenme, sağlıklı beslenme de sınıfsal bir şey bir yandan.
Hepsi çok masraflı şeyler ve zaten az önce çok kilit bir şey söyledim bence. Tükettim. Hepsi.
Evet.
Bu bütün hayat tarzlarının ucu senin bir şey tüketmenle sonuçlanıyor.
Buna çok ufak bir ekleme yapacağım. Tam oraya gelmeye çalışıyordum aslında. İnanılmaz tüketime yönelik bir ne diyelim ona, bir şeyleri empoze etme hali var şu an dünyada. Ve ben etrafımdaki insanlarda da özellikle işte plaza çalışanı denilen kesim var ya. Mesela o kesim aslında hiç de ait olmadığı bir sınıfa aitmiş gibi davranarak yaşıyor. Yani Starbucks'ta, yani sabah işe giderken Starbucks kahvenle gitmekten başla. İşte o smoothie'ler, o bilmem nerede işte club'larda içki içmeler, çok değişik kokteyller içmeler falan, bunların hepsi bunun aslında örneği. Yani biz hiçbirimiz aslında o istediğimiz standartları, bütün bunları sağlayabilecek kadar fazla para kazanmıyoruz.
Kesinlikle.
Ama bir yandan da bunu yapmak zorunda hissediyorsun. Yani o Starbucks'tan kahve içmek zorunda hissediyorsun. Çünkü o içmediğinde geri planda ya da hani bir şeyleri kaçırıyor oluyorsun ve dışarıda kalıyorsun o çevrenin. Yani hani çok garip bir, yani sınıfsal bir şey bu kesinlikle. Ama bunu uygulayan kesim de aslında tam olarak o sınıfa ait bir kesim değil.
Ama işte bir şeylerin reklamını yaptığında da kendini o sınıfa daha çok sokmaz mısın? Yani o onun bir işareti gibi bence. Yani ben buraya, bu alana o kadar aitim ki bir de bunu başkalarına övüyorum durumu.
Doğru.
Bu tüketim alışkanlıklarını düşününce bu canavarla baş etmeye çalışmak gibi geliyor bana aslında. Biz kendi çapımızda böyle küçük etkileri konuşuyoruz ama aslında çok daha büyük ve sürekli bir şey tüketmeyi pompalayan bir sistem var ve bunun içinde bir şeyleri değiştirmek de çok zor oluyor, ancak sorgulayabiliyoruz.
Evet, ve bunun çok zaman bir parçası oluyoruz. Yani işe Starbucks alıp gidenlerden bir tanesi olarak böyle söyleyebilirim kesinlikle. Bunun her zaman bir parçası olmaya devam ediyoruz biz de.
Evet, ya da mesela kafamızda bu da belki zaten böyle bir akımdı. Kafamızda evet, para harcıyorum. Ben şu an gidip çok da ihtiyacım olmamasına rağmen bir yenir yoga matı daha alıyorum. Ama bunu kafamda ne denir ona ya?
Meşruiyet.
Haklı çıkarıyorum. Meşrulaştırıyorum. Çünkü diyorum ki bu sağlık harcaması.
Şunu belki göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kendi arkadaşlarımız, kendi çevremiz zen paylaşımlarına baktığımız zaman aslında hafta sonu anlattığı hikaye de öyle. Belki hafta sonunun bir saatini o anlattığı şeyi yaparak geçirdi ama geri kalan 47 saatini son derece evinde yatarak geçirdi. Veya Instagram'dan bir postu paylaştı. O 3 hafta öncesine aitti. Veya işte bu influencer hesaplarında da şimdi Instagram'ın bir algoritması var ve her gün paylaşım yapmak zorundasın. Eğer takipçini arttırmak istiyorsan günün belli saatlerinde paylaşım yapmak zorundasın. İşte tematik bir Instagram hesabıysan o konuda her gün paylaşım yapmak zorundasın vesaire gibi. Şimdi bu çok takipçili hesaplarda bunu takip ediyor. Yani aslında diyelim ki bir yoga hesabı. O gün o yogayı yapmamış olabilir ama paylaşmak zorunda hissettiği için kendini, çünkü takipçi kaybetmemek ve algoritmadan en fazla şekilde faydalanabilmek için o postu o gün atıyor olabilir. Bunun arka planını hiçbir zaman bilemiyoruz ve bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani kimse her gün 24 saatini çok verimli şekilde geçirmiyor. Hiçbir Bilmiyorum, diyetisyenlerin de mesela diyetisyen hesaplarının da her gün aşırı sağlıklı beslendiğini sabahtan akşama kadar sanmıyorum. Yani mutlaka bir yerde bunu deliyorlardır. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil çünkü. Yani her gün paylaşım yapan insanlardan bahsediyorum tabii bu ölçüt olarak.
Evet, bir de zaten influencerlarla biz boy ölçüşemeyiz ki. Yani o ilk başta dediğim şeye geliyor. Sen gerçekten hayatta her şeyi doğru yapmak istiyorsan sana yardımcı olacak insanlara ihtiyaç var. Yani yine her şey sınıfsaldır. Hani senin yemeğini yapacak insana ihtiyaç var. Seni gelip evinde spor çalıştıracak adama ihtiyaç var.
Evet. O yüzden suçlu hissetmemek gerekiyordur belki yapamadık diye. Çünkü çok zor bir şey bunları yapabilmek.
Tabii. Bir de bununla baş etmek için belki faydalı olabilecek yani diğer bir çözüm önerisi şu olabilir. Yani dünya üzerinde yüz binlerce farklı hayat tarzı yaşayan insan var. Ve mesela sosyal medya ilk başta hatırlarsınız seneler önce bir YouTube bağımlılığım başlamıştı ve saçma sapan dünyanın başka yerlerinden bir sürü video izliyordum.
300 view'lu.
Size de bunu 300 view'lu alakası Yeni Zelanda'nın bir köyünde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarını izlemek hoşuma gidiyordu. Bunun da en güzel kısmı şuydu. Hayat tarzlarından hiç normal şartlarda haberdar olamayacağım kişilerin evine giriyor olabilme hissi beni çok mutlu ediyordu. Ve Instagram da böyleydi. Normalde hiç günlük hayatlarını göremediğimiz ünlülerin evini, mutfağını görebiliyorduk. Böyle bir intimacy katıyordu o bariyerli ilişkilere. Ve sonra reklam sektörü hemen o intimacy'yi kırdı ve ele geçirdi. O yüzden şimdi çok büyük bir kırılma noktasındayız. Yani hem insanların, yani az önce dedin ya Dicle, influencerlarla yarışamayız diye. Ama bir yandan da çok bizim gibiler. Anne onlarda ya da işte evet çalışan kadınlar görüyoruz, relate ediyoruz bir şeye. İşte İstanbul'da yaşıyorlar. Onlar da bizim gittiğimiz yerlere gidiyor, yaptığımız şeyleri yapıyor gibi düşünüyoruz. Onlar da o taraflarını sürekli perçinlemeye çalışıyorlar. Bakın ben sizden biriyim diye. Senden biri gibi olan biri işte o kahvaltıyı yediğinde sen de ben de bunu yemeliyim diyorsun ya da işte senden biri gibi olan ve diyorum, karantina döneminde senin yaşadığın problemleri paylaşan, senin gibi üzülmüş, mutsuz olmuş gibi görünen biri. Ben bunu yaptım, bana iyi geldi dediğinde benden biri, o zaman ben de bunu yapayım diyorsun. Halbuki işte en başında söylemeye çalışacağım şey şuydu. Haberdar olmadığımız yüz binlerce farklı hayat tarzı var. Ve bu hayat belki de senin için en ideal olan koşulları bulma yarışıysa en popüler şeyleri değil de en görmezden gelinen sistemin sürekli baskılayıp görünmez yapmaya çalıştığı şeyleri bulmak, çıkarmak lazım. Ancak o şekilde insan kendisi için en iyi işe yarayan şeyi bulabiliyor. Çünkü yani ya düşünsenize bu corporate iş hayatını reddeden, bambaşka şekillerde para kazanan çok çok çok fazla insan var. Sadece biz onların hikayelerine maruz kalmıyoruz. O yüzden de hep tek doğru varmış gibi bunu aslında bilmesek bile bu düşünceye düşüyoruz, bu düşünce çukuruna bence sürekli.
Yani bununla baş etmenin yöntemlerinden bir tanesi sürekli bunun varlığını kendine hatırlatmak sanırım. Yani insan hatırlayınca tamam mükemmel olmak zorunda değilim. Şu anki halim iyi. Zaten kimse de mükemmel değil. Ve sürekli bunu hatırlattıkça biraz daha rahatlatıyor. Ama dediğim gibi o sinsilik hep var. Yani sen farkında olmadan beyninin içinde birileri seni yargılıyor. Sadece onu işte kendine sık sık hatırlatman gerekiyor.
O noktada yani senin söylediğinde paralel olarak Dicle, yancım sanırım senin fikrini çalıyorum burada ama biraz gerçekten elinden geleni yaptığına kendini ikna etmen gerekiyor. Yani ben son zamanlarda mesela gerçekten bunu biraz düşünüyorum. Bugün de Nihan'la buna benzer bir şey konuştuk da. Ya şöyle mesela sınıfsal farklılığa çok ufak bir parantez açacağım. Yani bunun sınıfsal bir şey olmasıyla ilgili. Mesela hani şey geyiği vardır ya, akşam 6'dan sonra hiçbir şey yememen lazım. Hani klasik diyet şeyi. Şimdi ben işten eve 7'de gelen bir insanım. Yani nasıl 6'dan sonra hiçbir şey yemeyebilirim? Zaten 6'ya kadar çalışıyorum. Ofiste yemek yiyemem, akşam yemeği yiyemem. 7'de eve geldim. Yemeğimi benim yapmam lazım. Ben hani tek başıma, yani şu an tek başıma değil ama hani genç bir kadın olarak tek başıma yaşayan bir kadınım çok uzun bir süre boyunca. Yani evde yemek yapanım yok. O yemeği yaptı saat 8, 7, 8.30. İşte haftada 45 saat çalışırken düzenli spor yapmak, o kadar kolay bir şey değil. Evinin yakınında sana uygun bir spor yeri falan olması lazım. Yani bütün bunlar gerçekten hayatı çok komplike hale de getirebilecek bir şey. Yani hani dışarıdan gözüktüğü kadar kolay ve hani şey argümanı vardır ya, istersen vakit yaratırsın ya da istersen ona imkan yaratırsın, parayı da bulursun. Ya bu kadar basit bir denklem değil bence. Gerçekten parayı da bulamayabiliyorsun bazen. O zaman da yaratamadığın dönemler de oluyor. O yüzden o noktada hani ya benim mesela özellikle iş hayatında yaşadığım sıkıntılarla ilgili de kendime dönüp hep söylemeye çalıştığım şey şu. Hani bir kumar oyunu gibiyse bu, eline bir takım kağıtlar geliyorsa poker oyunu gibi düşünün. Hani o elindeki kağıtlarla en iyi eli vermeye çalışıyorsun. En iyi eli oynamaya çalışıyorsun. Benim elimdeki kağıtlarla oynayabildiğim en iyi el bu. O noktada da hani başkalarını görüp onlar kadar iyi yapamıyorsam da üzgünüm yani. Hani benim elimdeki en iyi el bu. Hani o noktada biraz hani kendine işkence etmeyi de bırakman gerekiyor galiba.
Hiç unutmamak lazım ki gördüğümüz ve duyduklarımız çoğunlukla hikayenin çok küçük bir parçası. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Herkesin kendi hayatı var. Herkesin kendi yaşam tarzı, kendi koşulları var ve buna okey olmak zorundayız. Bugün de kendimiz için yapıyoruz'un sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.